Üçüncü dalga. Elvin Toffler. Beşinci kaset, ikinci yüz. Sayfa numarası 245. Bir kitaplık ya da dosya dolabı, bırakınız alışılmışın dışına çıkacak bir şekilde düşünmeyi, hiç düşünemez. Bilgisayardansa düşünülemeyeceği ve şimdiye dek düşünülmemiş olanı düşünmesini isteyebiliriz. O, daha önce kelimelerin gerçek anlamıyla düşünülemeyecek, hayal edilemeyecek türden olan yeni kuramları, fikirleri, ideolojileri, sanat görüşlerini, ekonomik ve politik yenilikleri ortaya çıkarabilmektedir. Böylelikle tarihsel değişmeyi hızlandırır ve üçüncü dalganın toplumsal çeşitliliğini körükler. Daha önceki bütün toplumlarda enfosfer insanlar arasında haberleşmenin araçlarını sağlamıştı. Üçüncü dalga bu araçları daha da çoğaltır. Ama bunun dışında tarihte ilk kez makinenin makineyle haberleşmesini ve daha da şaşırtıcı olanı insanla akıllı çevresi arasındaki haberleşmeyi sağlayan güçlü araçlar da getirir. Tabloyu daha geniş görecek bir şekilde biraz geri çekilip bakarsak, görürüz ki enfosfer devrimini toplumun enerji tabanındaki ve teknoloji düzenindeki devrim kadar dramatiktir. Yeni bir uygarlık kurma çalışmaları birçok düzeyde birden yürütülmektedir. 15. Bölüm. Kitle üretiminin ötesi. Bir süre önce otomobille Rocky Dağları'nın karlı doruğundan inerek bu büyük sıradağların doğu eteklerine Colorado Springs'e gelmiştim. Açık bir havaydı. Gerisindeki yüce dağlar yüzünden görünüşte küçük, alçak, uzun binalardan oluşan bir fabrikaya gittim. Binadan içeri girince bütün gürültüleri, patırtıları, pislikleri, dumanları ile eskiden çalışmış olduğum fabrikaları anımsadım. Karım ve ben el işçiliğini bıraktıktan bu yana uzun yıllar hep fabrika seyircisi olmuşuzdur. Dünyanın ne tarafına gidersek gidelim hemen harap olmuş bir kiliseye ya da turistlerin damladığı bir gece kulübüne gitmek yerine biz insanların nasıl çalıştığını izlemeyi iş edinmişizdir. Çünkü bize onların kültürünü bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz. İşte o günde Colorado Springs'de yine bir fabrikayı geziyordum. Bana buranın dünyanın en ileri üretim tesislerinden biri olduğu söylenmişti. Neden öyle dendiği de hemen ortaya çıktı. Böyle tesislerde en son teknoloji ve en ileri enformasyon sistemleri ve bunların bir araya getirilmesinin pratik sonuçları görülür. Harriet Packard'a ait olan bu tesis, yılda 100 milyon dolarlık televizyon monitörlerinde ve tıbbi aygıtlarda kullanılan katod ışını tüpleri, osiloskop gibi elektronik aygıtlar üretmektedir. Burada çalışan 1700 kişiden tam tamına %40'ı mühendis, programcı, teknisyen ve büro işçisi ve yöneticisidir. Bunlar açık, yüksek tavanlı bir alanda çalışmaktadırlar. Duvarlardan biri hemen hemen tümüyle cam. Buradan dışarıdaki güzel dağlar gözüküyor. Öbür duvarlar parlak bir sarıya ve beyaza boyanmış. Tavan açık renk vinil ve bir hastane kadar temiz. Büro işçisinden bilgisayar uzmanına, tesisin yöneticisinden montajcılara, kontrolörlere kadar bu tesiste çalışan herkes aynı yerde ve birbirinden yalnızca açık bölmelere ayrılmış olarak çalışmaktadırlar. Birbirleriyle makine gürültüleri arasında bağırarak konuşmak yerine normal ses tonlarıyla konuşuyorlar. Herkes normal olarak sokağa gidiyor elbiseyi giydiği için amir, memur, şef farkının gözle görülebilir belirtileri yok. Fiilen üretimde çalışanlarla masalarına sıralarına oturmuşlar, masaların üzerinde insana sanki bahçedeymiş izlenimini veren güzel çiçekler, bitkiler var. Tesisi dolaşırken eski iş arkadaşlarımı çalıştıkları kazananın önünde montaj hattından yaptıkları pis, hırbalayıcı, yorucu işlerden alıp da bu yeni model çalışma ortamının içine getiriverseydim ne kadar ilginç olurdu diye düşündüm. Gördüklerine hayretle bakarlardı. Burası için kuşkusuz işçilerin cenneti denemezdi. Benim mavi tulumlu eski arkadaşlarım öyle kolay kolay aldanmazlar. Önce ücretleri, yan ödemeleri, tazminatları teker teker sorup öğrenmek isterler. İşçilerin işlediği o garip yeni maddenin gerçekten tehlikesiz olup olmadığını, çevreye sağlık bakımından zarar verip vermediğini sorarlar. Haklı olarak o rahat karşılıklı ilişkilerin gerisinde yine bazı insanların emir verdiği, bazılarının da emre uyduğu kabul edilir. Yine de buraya yeni ne varsa, bildikleri eski klasik fabrikalardan farkı ne varsa, bu eski dostların gözlerinden kaçmaz. Söz gelişi, herkesin aynı zamanda gelip kartlarını deldirdikten sonra işlerinin başına koşması yerine, çalışma saatlerini herkesin bir ölçüye kadar kendisinin saptadığını hemen fark ederlerdi. Sonra hep aynı noktada dikilip çalışmak yerine diledikleri gibi gidip geliyorlardı. Bu eski dostlar HP'de çalışanların çalışma tempolarını tabii yine belirli bir ölçü içinde kendilerinin saptamasına da hayret ederlerdi. Sonra yöneticiyle mühendisle mevki, hiyerarşi farkı gözetmeden konuşabilmek, dilediğin gibi giyinmek. Kısacası insan olmak. Gerçekten de benim pabuçları demir nalçalı, kirli tulumlar giymiş, başı kasketli eski dostlarım sanırım buranın bir fabrika olduğuna kolay kolay inanamazlardı. Tabii fabrikayı kitle üretiminin yapıldığı yer diye anlıyorsak arkadaşlarım haklı olurdu. Çünkü bu tesisin amacı kitle üretimini sağlamak değildir. Artık kitle üretimini geride bırakmış bulunuyoruz. Kuş sütü üretimi. İleri ülkelerde üretimde çalışan işçilerin yüzdesinin son 20 yılda azalmış olduğunu artık herkes bilmektedir. Bugün Amerika'da bütün nüfusun %9'u 20 milyon işçi sanayi üretiminde çalışıp 220 milyon insan için üretim yapmaktadır. Geri kalan 65 milyon işçi ya hizmet sektöründe ya da bir takım simgeleri manipüle etme işinde çalışmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerde üretim bu şekilde azaldıkça, sıradan fabrikasyon işleri de gittikçe daha çok Cezayir, Meksika, Tayland gibi sözüm ona gelişmekte olan ülkelere transfer edildi. İkinci dalganın en ilkel sanayileri kullanılmış, paslanmış arabalar gibi zengin ülkeler tarafından yoksul ülkelere satıldı. Varlıklı uluslar ekonomik nedenlerle olduğu kadar stratejik nedenlerle de sanayi üretiminden büsbütün vazgeçemezler, sırf hizmet üreten toplum ya da enformasyon ekonomisi olmaya katlanamazlar. Dünyanın büyük bir bölümü maddi üretim yaparken zengin ulusların maddi olmayan üretim yaparak gününü gün ettiği görüşü sorunu biraz basite indirgemektedir. Aslında kilit malları yine varlıklı uluslar ama daha az işçi kullanarak üretiyor demek daha doğru olur. Ancak bu arada üretimin şekli değişmektedir. İkinci dalga sanayi üretiminin özü, birbirinin tümüyle eşi, standartlaştırılmış mallardan milyonlarcasını üretmekti. Üçüncü dalga üretiminin özü ise bunun tersine, belirli işler için kısmen ya da tümüyle özel olarak geliştirilmiş mallardan azar azar üretmektir. Sanayi üretimi deyince halk hala durmadan üretmek anlar. Kuşkusuz hala sigara deyince, milyarlarca adet dokuma deyince, milyonlarca metre, ampul, kibrit, tuğla ya da buji deyince astronomik sayılarla üretiyoruz. Ve yine kuşkusuz daha bir süre böyle yapmaya devam edeceğiz. Ama bunlar artık daha geri kalmış sanayilerin ürünleridir ve bugün bütün üretimimizin ancak %5'ini oluştururlar. Bir Sovyet dergisi olan Kritik'te bir yazar, çok gelişmemiş ülkelerin, yani ulusal geliri birey başına 1000 ile 2000 Amerikan doları olan ülkelerin daha çok büyük yığınlar halinde üretilen malların üretimine önem verdiklerini, çok ilerlemiş ülkelerin ise bilgisayar, uçak, otomasyonlu üretim sistemi, yüksek teknoloji boyaları, yüksek teknoloji polimerleri ve plastikleri gibi son derece nitelikli emeğe, masraflı araştırmalara ihtiyaç gösteren kısa süreli üretimlere önem verdikleri belirtmektir. Japonya'da, Batı Almanya'da, Amerika'da, hatta Sovyetler Birliği'nde elektrik araçları, kimyasal maddeler, uçak ve uzay sanayi, elektronik endüstrisi, özel araçlar, iletişim gibi alanlarda kitle üretiminden uzaklaşma eğiliminin iyice güç kazandığını da görüyoruz. Colorado Springs'teki HP tesisinde bir maldan ayda 50 ile 100 adet üretmek olağan bir şeydir. Aynı eğilim, yani özel işler için yapılmış mallardan çok az sayıda üretim eğilimi, Amerika'da IBM, Polaroid, McDonnell Douglas, Westinghouse ve General Electric firmalarında, İngiltere'de Plesley ve ITT'de, Almanya'da Siemens'da, İsveç'te Ericsson'da da görülmektedir. Norveç'te bir zamanlar bu ülkedeki gemi yapım sanayinin %45'ini elinde tutan Aker grubu, denizde petrol arama tesisleri imaline geçmiştir. Sonuç, seri halinde gemiler inşa etmek yerine ısmarlama petrol arama tesisleri imali. Exxon'un yöneticilerinden R.L. Lee'ye göre bir kimya alanında da aynı yönde bir gelişme var. Fabrikasyon usulü mallardan örneğin polipropilen ve polietilen küçük partiler halinde imal ediliyor. Pareminlerde ise gittikçe daha çok ısmarlama yöntemine gidiyoruz. Lee, bazı partiler o kadar küçük ki üretime talimatı verirken miktarını kuş sütü kadar diye anlatırız diyor. Askeri üretimi de kitle üretimi, milyonlarca üniforma, piyade tüfeği, miğfer diye düşünürüz. Aslında kurum olarak askerliğin ihtiyaçları kitlesel bir üretimle sağlanmazlar. Jet uçakları onla 50'lik partiler halinde bile yapılır. Bunlardan da her biri kullanılacağı yere göre birbirinden farklı olabilir. Siparişler böyle küçük olunca uçaklarda kullanılan parçaların çoğu da genellikle küçük partiler halinde imal edilir. Pentagon'un harcadığı paralar incelenince belirli mallar için sarf edilen 9.1 milyar doların %78'inin 7.1 milyar doların 100 adetten daha az üretilen mallara gittiği görülür. Parçaların hala büyük kitleler halinde üretildiği alanlarda bile ki çok ileri teknolojide bile durum hala böyledir, bu parçaların küçük parçalar halinde verilen siparişlerde kullanıldığı görülmüştür. Otomobil piyasasının nasıl küçük parçalara bölündüğünü ve böylece teknoloji devleri olan oto yapımcılarının ister istemez bir ölçüde siparişe göre araba yapmak zorunda kaldığını anlamak için Arizona'daki bir şehirler arası yoldan vızır vızır geçen arabalara bakmak yeter. Şimdi Avrupa, Amerika ve Japonya'daki araba yapımcıları parçaları ve bazı takımları kitle üretimi temeline göre üretmekte, sonra bunları çeşitli şekillerle bir araya getirmektedirler. Bir başka maddeye, şu basit tişört dediğimiz gömleklere bakalım. Bunlar büyük partiler halinde imal edilirler. Ama yeni, ucuz, sıcak, baskı sistemleri, bunlara istediğimiz resimleri ve sloganları küçük partiler halinde basmamız için ekonomik olarak sağlanmıştır. Sonuç, hep gördüğümüz gibi giyenin Beethoven tutkunu ya da bir acı veya sinema yıldızı hayranı olduğunu gösteren çeşitli gömleklerin ortalığı sarmasıdır. Otomobiller, tişörtler ve bunlara benzeyen daha bir sürü ürün, kitle üretimiyle yığınsallık niteliğine yer vermeyen bir üretim tarzı arasında yarı yolun belirleyicileridir. Bundan sonraki aşama, sadece sipariş edileni yapma, her maldan sadece bir tane yapma aşamasıdır. İşte biz de bu yönden, yani tam kullanılacak olanın istediği cinste mal üretme aşamasına doğru rol alıyoruz. Rand Corporation firmasının yöneticilerinden Robert H. Anderson'a göre, pek yakında ısmarlama mal üretimi büyük partiler halinde mal üretmekten daha zor olmayacaktır. Bugün, istenilen şekillerde bir araya getirmek üzere, modüller oluşturma aşamasına geçmiş bulunuyoruz ve doğrudan doğruya ısmarlama mal üretimi aşamasına yaklaşıyoruz. Tıpkı elbise yapımında olduğu gibi. Bu değişikliği en iyi simgeleyen birkaç yıl önce konfeksiyon endüstrisince benimsenmiş olan bilgisayara dayalı lazer aygıtıdır. İkinci dalganın kitle üretimini getirmesinden önce bir elbise isteyen adam ya tersine gider ya da karısı ona dikerdi. Her iki halde bu bir el işiydi ve elbise onun ölçülerine göre dikilirdi. Her türlü dikiş zaten sipariş üzerine olurdu. İkinci dalganın gelmesiyle birbirinin tümüyle eşi giysileri kitle üretimi temeline göre imal etmeye başladık. Bu sistemde işçi kumaşları birbirinin üzerine yayar, en üstte de kesilecek patronu koyup elektrikli keski aletleriyle patronun çizgisi üzerinde dolanarak kumaşları keserdi. Sonra bunlar birbirine eşi olan işlemlere tabi tutulur ve ölçü, model, renk bakımından birbirinin eşi giysiler elde edilirdi. Yeni lazer aygıtı büsbütün başka ilkelere göre çalışır. Bir seferde 10 ya da 100-500 gömlek veya ceket kesmek gerekmiyor artık. Bu aygıt teker teker kesebiliyor. Buna karşın bu işi bugüne dek uygulanan kitle üretimi yönetiminden çok daha çabuk ve çok daha ucuza yapmaktadır. Kaybı azaltmakta, stok bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Büyük bir konfeksiyon firmasının yöneticisine göre bu yolla lazer makinelerini bir tek giysi için programlamak ekonomik bakımdan mümkün olmaktadır. Bu belki de bir gün standart bedenlerin bile ortadan kalkabileceği olasılığını akla getirmektedir. Belki de ölçülerinizi telefonda söylemek ya da video kamerayı kendinize çevirmek suretiyle bütün verileri bir bilgisayara vermek ve onun talimatıyla tam sizin ölçülerinize göre elbise diktirmek mümkün olabilecektir. Yani yapmaya çalıştığımız iş, ısmarlama giysi dikme işini ileri teknoloji temeline oturtmaktır. Sanayi devriminden önce gelişmiş olan bir üretim sistemini bu kez çok ileri bir teknoloji tabanı üzerine yerleştirmektir. Nasıl iletişim sistemini yığınsallıktan uzaklaştırdıksa üretimi de uzaklaştırıyoruz. Sürekli ve değişik üretim. Çalışma tarzını başka ilginç ilerlemelerle de değiştirmektedir. Bazı sanayilerin küçük partiler halinde üretime geçtikleri şu sıralarda, bazıları da daha ileri gidip üretimde tam sipariş ve sürekli akış ilkesine doğru ilerlemektedirler. Her küçük parti için üretimi başlatıp sonra durdurmak yerine, makinelerin her biri öbüründen farklı olan ürünlerin durmadan imalini sağlayacak şekilde kendi kendilerini ayarlamasını mümkün kılacak bir aşamaya doğru yol alınmaktadır. Yani makinelerinde durmadan işleyecek özellikte yapılacağı aşamaya geliniyor. Birazdan göreceğimiz gibi bir başka değişiklikle de müşteri üretim sürecine ilk kez iyice yaklaşmaktadır. Bazı sanayilerde müşteri şirket haberleşme bağları sayesinde müşterinin istediği malın özelliklerini doğrudan doğruya yaklaşmış bulunuyoruz. Bu uygulama yaygınlaşırsa müşteri üretim sürecine o denli bağlanacak ki kim müşteridir, kim üreticidir ayırt etmekte güçlük çekeceğiz. Son olarak şunu söyleyebiliriz. İkinci dalga sanayi üretimi ürünleri önce parçalara böldüğü, sonra bunları özenle bir araya getirdiği için Descartes'çiydi. Oysa üçüncü dalga üretimi Descartes sonrası üretim bütüncü üretimdir. Ne demek istediğimizi kol saati gibi basit bir ürünün yapımıyla gösterebiliriz. Bir zamanlar saatler her biri ayrı ayrı hareket eden yüzlerce parçalardan oluşurken, bugün içinde hareket eden hiçbir parçası olmayan, çok daha doğru işleyen, çok daha güvenilir saatler yapılmaktadır. Bunun gibi bugün Panasonic televizyon alıcılarında da 10 yıl önceki alıcılarda olduğundan çok daha az parça vardır. Mikroprosesör denilen o küçük alıcılarda olduğundan çok daha az parça vardır. Mikroprosesör denilen o küçük parçacıklar gittikçe daha çok alete girmekte ve birçok eski tür parçanın yerini almaktadır. Bugün Exxon, OXY denilen yeni tip bir yazı makinesi imal etmektedir. Bu makine sadece bir avuç parçadan oluşmuştur. Oysa IBM'in Selectric adlı yazı makinesinde ise yüzlerce parça vardı. Yine bunun gibi 35 mm'lik Canon AE-I fotoğraf makinesinin kendisinden önceki modeldekinden 300 tane daha az parçası vardır. Bu 300 parçadan tam 175 tanesinin yerine Texas Instruments şirketinin imal ettiği tek bir prosesör almıştır. Modelleri bilgisayar yardımıyla çıkararak ve bunun gibi başka ileri üretim teknolojisinden yararlanarak gittikçe daha çok işe, gittikçe daha az parçaya yükleyebiliyor ve birçok parçanın yerine bir tek bütün yerleştirebiliyoruz. Bu durum resmin yerini fotoğrafın almasına benzetilebilir. Bir resim yapmak için tabloya sayısız boyalar sürmek yerine fotoğrafçı bir düğmeye basmak suretiyle bütün imajı yakalayabilmektedir. Yani üretimde de şipşakçılık başlamış bulunuyor. Böylece gelişmenin şekli giderek açıklık kazanıyor, teknosfer ve enfosferdeki bir sürü değişiklik bir araya gelerek üretim tarzımızı değiştirmiştir. Geleneksel kitle üretiminden hızla kısmen yığınsallığı koruyan, kısmen de bundan kurtulmuş bir üretim yöntemine doğru gidiyoruz. Bu çabanın hedefinin ne olduğu artık belli oluyor. Hedef, tüketicinin doğrudan doğruya kontrolü altında tümüyle sipariş edilen nitelikte mümkün olduğu kadar az parçalara bölünmüş malların aralıksız üretim sürecidir. Kısacası, üretimin temel yapısına bir devrim getiriyor ve toplumun her katmanına değişiklik dalgaları salıyoruz. Ancak kendisine meslek seçmek isteyen öğrencinin, yatırım yapmak isteyen kuruluşların, kalkınma stratejisi hazırlayan bir ulusun planlarını etkileyecek olan bu değişiklik tek başına alındığında anlaşılmaz. Bunu bir başka devrimle, bu kez büroda yapılan bir değişiklikle birlikte ele almalıyız. Sekreterin ölümü. Varlıklı uluslarda doğrudan doğruya üretimde çalışan işçilerin sayısı azaldıkça, fikir üretecek, yeni buluşlar, bilimsel formüller geliştirecek, dosya hazırlayacak, fatura yazacak, örgütlenme planları, piyasa araştırması, satış temsilciliği yapacak, mektuplar yazacak, grafikler çizecek, hukuki sorunları inceleyecek, bilgisayar programlayacak kişilere duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Yönetim ve büro çalışmalarının bu şekilde çoğaldığını gösteren çeşitli ülkelere ait o kadar çok belge vardır ki, burada bunu anlatabilmek için istatistikler yayınlamaya ihtiyaç yoktur. Nitekim, bazı sosyologlar üretimin bu şekilde soyutlanmasını sanayi sonrası bir aşamaya geldiğimizin bir kanıtı olarak görmüşlerdir. Durum aslında daha karmaşıktır. Çünkü büro işlerinin sayısının artması, yeni bir sisteme geçişin değil de endüstriyalizmin daha da yaygınlaşmasının, ikinci dalganın son bir kabarışının işareti olarak görülürse daha iyi anlaşılabilir. İşin daha çok soyutlandığı doğrudur. Ama bu işlerin yapıldığı bürolar tam ikinci dalga fabrikaları model alınarak düzenlenmiştir. İşin kendisi de aynı şekilde bölük pörçüktür. Tekrara dayanır, sıkıcıdır, insanı insanlıktan çıkarır. Bugün bile büroları yeniden düzenleme çabalarının amacı büroyu fabrikaya biraz daha benzetmektir. Büro denilen bu fabrikada da ikinci dalga tipi fabrikadakine benzeyen bir kast sistemi yaratılmıştır. Fabrikada işçiler fiilen çalışanlar, el işi yapanlar ve yöneticiler olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun gibi bürolarda çalışanlar da yukarı derecede soyut, işlerde çalışanlarla daha az soyut işlerde çalışanlar olarak ikiye bölünmüştür. Bir tanesinde zamanın çoğunu toplantılarda, iş yemeklerinde ya da mektup dikte etmekle, filan telefonun bağlanmasını istemekle veya bilgi alışverişiyle geçiren bilim adamları, mühendisler, yöneticiler vardır. Yeni yapılan bir araştırma, yöneticinin zamanının %80'inin günde 150 ile 300 bilgi alışverişiyle geçtiğini göstermiştir. Öbür düzeyde ise daha az soyut işlerde çalışan işçileri, beyaz gömlek giyen proleterleri görürüz. Bunlar ikinci dalga süresince fabrika işçilerinin yaptığı gibi durup dinlenmeden hep aynı sıkıcı işleri yapıp dururlar. Çoğu kadın olan ve sendikaya kayıtlı olmayan bu işçiler, sosyologların sanayi sonrası sözünü haklı olarak acı acı gülümseyerek karşılarlar. Çünkü bunlar da aslında büroda çalışan sanayi işçileridir. Bugün artık bürolarda ikinci dalgadan çıkıp üçüncü dalgaya doğru geçmeye başlamış bulunuyorlar. Yakında bu endüstriyel kast sistemine karşı çıkılacaktır. Bürolarda rastlanılan eski hiyerarşiler ve düzenlemeler yakında yeniden elden geçirilecektir. Bürolarda ortaya çıkmaya başlayan üçüncü dalga devrimi bir araya gelen çeşitli güçlerin bir sonucudur. Enformasyon ihtiyacı o kadar artmıştır ki, ikinci dalganın katipleri, sekreterleri, daktilolar ordusu ne denli büyük olursa olsun bu ihtiyacı karşılayamaz olmuştur. Buna ek olarak, kağıt üzerinde yapılan bu çalışmalar o denli masraflı olmuştur ki, bunu frenlemek için araştırmalar yapılmasına başlanmıştır. Birçok şirkette büro masrafları, bütün masrafların %40'ı ile 50'sini bulacak kadar artmıştır. Bazı uzmanlar, bütün gizli kalmış etkenler de hesaba katıldığı zaman bir tek iş mektubunun maliyetinin 14 ile 18 doları bulduğunu tahmin etmektedirler. Sonra bugün Amerika'da ortalama bir fabrika işçisinin emrinde onu destekleyen 25 bin dolarlık bir teknolojik imkan varken, bir Xerox satıcısının tahminine göre bir büro işçisi 500 ya da 1000 dolarlık eski yazı makineleri, hesap makineleriyle çalışmaktadır ve bunlar dünyanın en az verimli çalışan işçilerdir. Son 10 yılda büro verimi sadece %4 artmıştır. Belki başka ülkelerde durum daha da belirgindir. Bunu bilgisayarın yaptığı işlerin sayısına göre ölçülen maliyetindeki büyük düşüşle karşılaştırın. Son 15 yılda bilgisayar veriminin 10 bin kez arttığı ve yaptığı işlere göre maliyetinin 100 bin kez azaldığı hesap edilmiştir. Artan maliyetler ve yerinde sayan verimlilikle bilgisayardaki gelişmeler bir araya gelince büyük bir olasılıkla yer yerinden oynayacaktır. Bu yer yerinden oynama olayının simgesi sözcük işlemcisi word processor denilen elektronik bir alettir. Bu aletten 250 bin kadarı şimdiden Amerika'da bürolarda kullanılmaktadır. Aralarında IBM, Exxon gibi devlerde de bulunmak üzere bu aletin yapımcıları şu anda yakında yılda 10 milyar dolarlık bir cirosu olacak piyasanın paylaşılma kavgasına girişmiş bulunmaktadırlar. Bazen akıllı yazı makinesi ya da metin yazarı denilen bu alet, büroda enformasyon akımını köklü bir şekilde değiştirmektedir. Tabii bu değişiklikle birlikte işin yapısını da. Yakında beyaz gömlekli işçilerin çalışma dünyasını istila edecek olan aletlerden yalnızca bir tanesidir bu. 1970 Haziranında Chicago'da Uluslararası Sözcük İşlem Derneği'nin toplantısında 20 bin kadar ziyaretçi, kanter içinde kalma pahasına optik tarayıcılar, seri baskı makineleri, mikrografik aygıtlar, bilgisayar terminalleri de dahil olmak üzere bir sürü akıl almaz aygıtı görmek ve denemek üzere teşhir salonunu gezmişlerdi. Aslında orada sergilenen yarının kağıtsız bürolarıydı. Washington'da Micronet Inc. adında bir firma, çeşitli imalatçılara ait 17 çeşit aygıtı birbirini tamamlayacak şekilde bir araya getirerek kağıdın yassah olduğu bir büro kurmuştur. Bu büroya gelen her belge önce fotokopisi çekildikten sonra ileride bilgisayar tarafından arandığını göstermek ve eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş olan bu büroda dikte aygıtları, mikrofilm, optik tarayıcılar ve video terminalleri gerçekten işleyen bir bütün halinde bir araya getirilmiştir. Micronet firmasının yöneticisi Larry Stockett, amacın yanlış dosyalamaya yer vermeyen pazarlama, satış ve araştırmayla ilgili en son verilerinin bile tutulduğu, bilgilerin saatte yüz binlerce sayfa olarak basılıp dağıtıldığı ve enformasyonun istek üzerine kağıdın fotoğrafa, fotoğraftan kağıda dökülebildiği yarının bürosunu kurmak olduğunu söylemektedir. Yarının bürosunun en önemli yanı yazışmadır. İkinci dalgaya ait bildiğimiz türde bir büroda yönetici bir yazı çıkarmak isterse derhal bir aracı, yani sekreter çağrılır. Onun yaptığı ilk iş yöneticinin sözlerini kağıt üzerine bir not defterine geçirmek ya da daktiloyla müsvedde olarak yazmaktır. Sonra mesaj gözden geçirilir, hatalar düzeltilir, belki bir iki kez daktiloyla yeniden yazılır. Bu da bittikten sonra daktiloyla bu sefer temiz olarak yazılır. Bir suret çıkarılır ya da fotokopisi çekilir. Orijinali postayla gönderilir, sureti dosyaya yerleştirilir. Böylece mesajı ilk hazırlama işi dışında 5 aşamadan geçmek gerekmektedir. Bugünün makineleri birbirini izleyen bu 5 aşamayı tek bir aşamaya indirgemektedir. Hem bunun nasıl olduğunu öğrenmek hem de işimi hızlandırmak için ben de basit bir bilgisayar aldım. Bunu sözcük işlem aracı gibi kullandım ve kitabın ikinci yarısını onunla yazdım. Bir kere beni memnun eden yanı, makineyi kullanmasını çok kısa bir zaman içinde öğrenebilmem oldu. Birkaç saat içinde gayet rahat kullanabiliyordum. Başında bir yıl geçirilmiş olmama rağmen, makinenin hızı ve gücü beni hala şaşırtmaktadır. Bugün artık bir bölümün müsveddesini kağıt üzerine dökmüyorum. Tuşlara basarak yazdığım yazı, elektronik yollardan şapşal disk diye bilinen bir yerde saklanıyor. Yazdığım kelimeleri televizyon ekranı gibi bir ekranda görüyorum. Bir iki tuşa basarak yazdıklarımı hemen düzeltiyor, değiştirebiliyorum. Paragrafların yerini değiştiriyorum, siliyorum, ekliyorum ve sonunda istediğim şekli elde ediyorum. Bu sayede lastikle silmeye, çizmeye, kesip çıkarmaya, yapıştırmaya gerek kalmıyor. Müsveddeyi bu şekilde hazırlar hazırlamaz bir düğmeye basıyorum ve yanımda duran baskı makinesi noktasına virgülüne kadar her şeyin tamam bir suretini göz açıp kapayıncaya kadar önüme koyuyor. Ama bu şekilde kağıt üzerinde suret çıkarmak bu makineleri ilkel bir biçimde kullanmak demektir ve onların asıl yapılış amacına ters düşer. Çünkü elektronik büronun asıl iyi yanı, sadece sekreterin bir mektubu hazırlarken attığı adımları azaltmak değildir. Otomasyonu benimsemiş bir büroda notlar elektronik yollardan banda ya da diske alınır. Alınan bu notlar elektronik sözlüklerden geçirilerek imla hataları düzeltilir ve anında alıcının baskı makinesine ya da ekranına geçirilir. Bu surette bu aygıt yazının aslını alıp düzeltip suretini çıkarır, orijinali gönderip sureti dosyasına yerleştirir ve bütün bunları tek bir işlem halinde yapar. Böylece hem zaman kazanılıyor hem de maliyet düşüyor. Bu basitleştirmenin birçok işlemi tek bir işleme sığdırmanın sonuçları sadece büroda kalmaz. Söz gelişi bu aygıtlar gezegenlere, mikrodalgalara ve öbür telekomünikasyon araçlarına bağlanınca ikinci dalganın fazla yük altında ezilmiş, doğru dürüst işleyemeyen bir kuruluşu olan posta sisteminin de işini yüklenir. Gerçekten de bürolarda görülmeye başlayan ve ancak bir yanı sözcük işlemi olan bu otomasyon, sırtında o kocaman çantasıyla postacının yerini alacak bir elektronik posta sistemini oluşturacak şekilde bir bütün haline getirilebilir. Bugün Amerika'da iç posta hizmetlerinin %35'ini faturaların, makbuzların, sipariş mektuplarının, banka dekontlarının, çeklerin iletilmesi oluşturmaktadır. Ancak bu yazışmanın çoğu bireyler arasında değil kuruluşlar arasındadır. Posta hizmetleri gittikçe daha çok aksamaya başlayınca birçok kuruluş ikinci dalganın posta sistemine seçenekler aramaya ve böylelikle üçüncü dalganın posta sisteminin bazı bölümlerini oluşturmaya başladı. TEDx, faksimil makineleri, sözcük işlem aygıtları ve bilgisayar terminallerine dayanan bu elektronik posta sistemi, özellikle ileri ülkelerde hızla yaygınlaşmaktadır. Yeni uydu sistemleri de bunun yayılmasını daha da hızlandıracaktır. Yeni sistemde kağıt yerine elektronik sinyaller kullanılmakta ve mesajlar, talimatlar anında ve sessizce gönderilmektedir. 1950'lerin sonlarıyla 1960'ların başlarında otomasyonun yeni yeniye ortaya çıktığı sıralarda birçok ülkede iktisatçılar ve sendikacılar bunun büyük bir işsizliğe yol açacağını tahmin etmişlerdi. Ama tersine ileri teknolojili ülkelerde iş sayısı arttı. Sanayi üretim sektörü daraldıkça büro ve hizmet sektörü genişledi ve aradaki farkı üstlendi. Ancak endüstriyel üretim gerilemeye devam ederse ve büro çalışmalarında da bir daralma olursa kim iş sağlayacak? Bunun yanıtını kimse bilmiyor. Bitmez tükenmez çalışmalara ve duygusal iddialara rağmen tahminler ve belirtiler çelişki dolu. Mekanizasyon ve otomasyon alanındaki yatırımları sanayi sektöründeki iş durumuna bağlama çabaları sonunda Financial Times'ın belirttiği gibi bu ikisi arasında hiçbir bağ kurulamamıştır. 7 ülkede yapılan bir araştırmaya göre 1963 ile 1973 yılları arasında yeni teknolojiye en büyük yatırım Japonya tarafından yapılmıştır. Çalışan işçi sayısında da en büyük artış Japonya'da olmuştur. En çok gerileme ise makine konusunda en az yatırım yapan İngiltere'deydi. Amerika'nın durumu da aşağı yukarı Japonya'nınkine benziyordu. Teknolojide de yeni iş sayısında da artış vardı. İsveç, Fransa, Batı Almanya ve İtalya'da ise hiçbirininki ötekine benzemeyen bir takım gelişmeler görülüyordu. Belli ki iş sayısını etkileyen sadece teknolojideki gelişmeler değildir. Otomasyona gidince ya da gitmeyince iş sayısı azalıyor ya da çoğalıyor diye bir şey söyleyemeyiz. İş hacmi ayrı ayrı konularda izlenen çeşitli politikaların birbirine eklenmesinin sonucudur. Önümüzdeki yıllarda iş bulmak çok güçleşebilir ama bunun bütün suçunu bilgisayara yüklemek saflık olur. Kesin olan şu, önümüzdeki yıllarda hem bürolarda hem de fabrikalarda büyük değişiklikler olacaktır. Bu iki alandaki devrimler birleşerek topluma yepyeni bir üretim şeklini getirecektir. Böylelikle insanlık büyük bir adım atacaktır. Bu adımla birlikte anlatılamayacak kadar karmakarışık bir takım sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu yalnız faal nüfus sayısını, endüstrinin yapısını değil, politik ve ekonomik iktidarın dağılışını, çalışma ünitelerimizin boyutunu, uluslararası iş bölümünü, ekonomide kadının rolünü, işin özünü, tüketici ile üretici arasındaki kopukluğu da etkileyecektir. Hatta çok daha basit bir şeyi. İşin nerede yapıldığını bile etkileyecektir. 16. bölüm: Elektronik köşk. Yeni bir üretim sistemine doğru ilerleyişimizin içinde öyle soluk kesici bir toplumsal değişiklik de gizli ki çoğumuz bunun ne demek olduğunu anlamak istemiyoruz. Oysa devrim yuvamızın bacasını sarmış bulunuyor. Yeni üretim sistemi yalnız daha çok küçük çalışma birimlerini teşvik etmekle, üretimin merkeziyetçilikten ve kentlerden uzaklaştırmasına imkan vermekle, işin niteliğini değiştirmekle kalmaz, milyonlarca işi ikinci dalganın getirdiği bürolardan, fabrikalardan alıp tekrar geldikleri yere, yani eve de getirebilir. Gerçekten de böyle bir şey yapması halinde aileden okula, şirkete kadar bütün kurumlarda büyük değişiklikler olur. 300 yıl önce tarlasında orak biçen köylüleri gören bir insanın tarlaların boşalacağını, kalabalıkların ekmek parası kazanmak için fabrikaya doldurulacağını düşünmesi için deli olması gerekirdi ve deli haklı çıkardı. Bugün de o büyük fabrikalarımızın, gökdelen işhanlarımızın daha biz hayattayken boşalacağını, ardi olarak kullanılacağını ya da konut haline getirileceğini söylemek de yürek ister. Ama yeni üretim şekli tam da buna imkan veriyor. Yani elektronik temel üzerine oturtulmuş evi toplumun merkezi yapan bir ev endüstrisi. Yakında milyonlarca insanın işe gitmek yerine zamanını evde geçireceğini söylemek hemen bir takım itirazlara yol açar. Bu konuda şüpheci olmak için birçok neden de vardır. İnsanlar böyle bir şey mümkün olsa bile evde çalışmak istemezler. Şu kadınların haline bak, evden çıkıp bir işe kapağı atmak için can atıyorlar. Çoluk çocuk konuşurken nasıl iş yapılır? Başlarında bir patron olmadan insanlar çalışmaz. İnsanlar birlikte çalışabilmek için gerekli güveni ancak yüz yüze gelerek geliştirirler. Evin yapısı buna elverişli değildir. Ne demek evde çalışmak? İzabe fırınını bodrum katına mı koyacağız? Ya da bu konudaki imar yasakları ne olacak? Ve en son ve en susturucu itiraz: evde kalıp bütün gün karımın ya da kocamın yüzünü mü göreceğim? Buna Karl Marx bile kaşlarını çatardı. Onun inancına göre evde çalışmak gerici bir üretim şekliydi. Çünkü toplumda iş bölümü için atölyelerde toplanmak vazgeçilmez bir koşuldu. Kısacası bu düşünceyi tümüyle saçma bulmak için birçok neden ya da sözde neden vardır. Ev ödevi. Oysa 300 yıl önce insanların tarlalarından ve evlerinden hiçbir zaman çıkamayacağına inanmak için en aşağı bunun kadar, belki bunlardan da haklı nedenler vardı. Ne de olsa o insanlar evlerinde ve hemen yakındaki toprakta yalnızca 300 değil, 10 bin yıldan fazla çalışmışlardı. Bütün aile yapısı, çocuk yetiştirme ve kişilik oluşturma süreci, bütün mülkiyet, iktidar ve kültürel sistemi, günlük varoluş mücadelesi. Bunların hepsi görünmez binlerce zincirle aile ocağına ve toprağa bağlıydı. Yine de bütün zincirler yeni bir üretim düzeni ortaya çıkar çıkmaz parçalanıverdi. Bugün de aynı şey oluyor. Bir takım ekonomik ve toplumsal güçler işin yerini değiştirecek şekilde birbirine ekleniyorlar. Birincisi, ikinci dalga sanayi üretiminden daha yeni, daha ileri olan üçüncü dalga üretime geçmek, az önce de gördüğümüz gibi sadece bir takım fizik nesneleri manipüle etmekten başka bir şey yapmayan işçilerin sayısını azaltmaktadır. Bu demektir ki, sanayi üretiminde bile gittikçe daha çok sayıda iş, yeterli haberleşme araçları verildiği takdirde ev dahil olmak üzere her yerde yapılabilir. Bu bir bilim kurgu ürünü değildir. Western Elektrik firması, telefon şirketi için elektromekanik dağıtım tablosu yerine elektronik dağıtım tablosu yapmaya başlayınca, Illinois'daki fabrikasındaki işçi topluluğunun yapısında da bir değişiklik oldu. Elektroniğe geçişten önce bir büro işçisi ve teknisyene karşılık 3 fabrika işçisi çalışırdı. Bugün bu oran 1'e 1'dir. Bu demektir ki, orada çalışan 2000 kişiden neredeyse yarısı maddi nesneler yerine enformasyonla uğraşmaktadır ve bu işin çoğunu evlerindeyken de yapabilirler. Bu tesisin mühendislik bölümünün başında olan Dom Cuomo açık açık söylüyor. Mühendisleri de katarsanız şimdiki teknolojiyle bile burada yapılan işlerin %10 ile 25'i evde de yapılabilir. Onunla birlikte çalışan Gerald Mitchell daha da ileri gidiyor. Ne derseniz deyin, bugünkü teknolojiyle bile çalışan 2000 kişiden 600 ile 700'ü aynı işi evinde yapabilirler. 5 yıl sonra bunun çok ötesine gideceğiz. Bu tahminler Hewlett-Packard'ın Colorado Springs'deki bir yöneticisinin tahminlerine inanılmayacak kadar çok benzemektedir. İmalatta fiilen 1000 kişi çalışmaktadır. Teknolojik açıdan bakınca bunlardan neredeyse 250'si evde de çalışabilir. İkmal bir sorun olabilir ama o işlerin yapılmasında kullanılan aletler değil. Büro ve araştırma bölümlerinde ise bu iş için gerekli bilgisayar terminalleri almaya razıysanız, çalışanların yarısıyla 3 çeyreği aynı işleri evlerinde yapabilirler. Hewlett-Packard'da bu 350 ile 520 işçi demektir. Kısacası, ileri teknoloji uygulayan bu iş merkezinde bütün iş gücünün %35 ile 50'si, yaptıkları işin hepsini olmasa bile büyük bir bölümünü evde de yapabilirler, yeter ki üretimin bu şekilde örgütlenmesine razı olunsun. Bu tahminlerin yalnız elektronik endüstrileri ya da büyük şirketler için geçerli olduğu da sanılmasın. Orto Pharmaceutical Kanada şirketinin başkan yardımcısı Peter Tatel'a göre, sorun, kaç kişiye evde çalışması için izin verilebilir değildir. Sorun şudur, kaç kişinin büroda ya da fabrikada çalışması gerekiyor? Kendi tesisinde çalışan 300 kişiden söz ederek, yeterli iletişim teknolojisinin sağlanması koşuluyla bunlardan %75'i evinde çalışabilir diyor. Belli ki bu sözler elektronik sanayileri için geçerli olduğu kadar, öbür ileri endüstriler için de geçerlidir. Bugün bile sanayi üretiminde çalışanların önemli bir bölümü evlerde çalışabilecek durumdaysa, maddi nesnelerle uğraşmak diye bir şeyin söz konusu olmadığı büro işlerinde çalışanların da yine çok önemli bir kesiminin evde çalışmasının mümkün olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gerçekten de şu anda merkezlerine arada sırada uğrayan, onun dışında telefonla ya da ziyaret etmek suretiyle satış yapan satıcılar, mimarlar ve desinatörler, birçok sanayi kolunda çalışan danışmanlar, terapist ve psikologlar, müzik ve yabancı dil öğretmenleri, sigortacılar, avukatlar, üniversite için çalışan araştırmacılar ve daha bir sürü beyaz gömlekli teknisyen ve profesyonel tarafından miktarı kesinlikle bilinmemekle birlikte birçok iş evde yapılmaktadır. Üstelik bunlar çok hızla gelişen iş kollarında çalışmaktadırlar. Buna bir de her evi bir akıllı daktilo makinesi, bir fotokopi makinesi, küçük bir bilgisayar ve birden fazla merkezle aynı anda uzaktan konuşmayı sağlayacak aygıtlarla donatmak suretiyle az masrafla döşenlenmiş bir çalışma merkezi haline getirilecek teknolojiyi de sağlamamızı haline eklersek, evde çalışma olanağı büyük ölçüde artmış olur. Diyelim ki bu aygıtlar sağlandı. Merkezleştirilmiş bir işten elektronik köşke ilk geçişi kim yapar? İş yerinde karşı karşıya gelip konuşmaya ve bu karşılaşma sayesinde kelimelere başvurulmadan yapılan haberleşme şekillerine ihtiyaç olduğu inkar edilemez ama bazı işlerde ya hiçbir dış temasa ihtiyaç göstermez ya da ancak arada sırada böyle bir şeye gereksinme duyulur. Verileri saklamak, daktilo yazmak, istendiğinde saklananı bulup çıkarmak, muhasebe defterinde alt alta yazılmış sayıları toplamak, faturaları tanzim etmek gibi işleri yapan büro işçilerinin yüz yüze temasa pek fazla ihtiyacı yoktur. Belki de elektronik köşke en çabuk gönderilebilecek olanlar da bunlardır. Araştırmacılar, iktisatçılar, planlamacılar gibi soyut iş yapan kimselerin ise hem meslektaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla çok yakın temasları olması gerekir, hem de yalnız kalabilecekleri zamana ihtiyaçları vardır. Büyük anlaşmaları yapanların bile zaman zaman bir kenara çekilip ev ödevi yapmaları gerekir. Bir yatırım firmasının danışmanı olan Nathaniel Samuels da aynı kanıda. Yılda 50 ile 75 gün iş yerinde çalışan Samuels, geleceğin teknolojisinin evde yapılan işleri çoğaltacağını söylemektedir. Gerçekten de şimdi birçok şirket işin bir oda yapılması konusunda eskisi kadar ısrar etmiyor. Kısa bir süre önce büyük bir tomruk firması, işçilerden beklenen davranışlarla ilgili bir broşür hazırlanmasını isteyince, şirketin başkan yardımcısı Siegel, yanına 3 görevliyi de alarak bir hafta süreyle evine kapanmış ve istenilen yazının taslağını hazırlamıştır. Siegel, dikkatimizin dağılmaması için bürodan kaçmak ihtiyacını duyduk. Evde çalışmak, çalışma saatlerimizin esnekleştirilmesi yönündeki değişikliğe de uygun düşüyor. Önemli olan işini yapmandır. Nerede yaptığın ikinci derece önemlidir demektedir. Wall Street Journal'a göre bu tek örnek değildir. Gazete, daha birçok şirket memurlarının evde çalışmasına izin veriyor, diyor. Bu şirketlerin arasında United Airlines de var. Şirketin halkla ilişkiler müdürü, emrinde çalışanların yılda 20 gün evde oturup yazacakları yazıyı orada yazmalarına izin vermektedir. Booz Allen and Hamilton firmasından Harvey Popple, gerçekten büroya ihtiyaç var mı diye soruyor. Popple'ın yayınlanmamış bir tahminine göre 1990'lara gelindiğinde karşılıklı konuşma kolaylıkları evde çalışmayı teşvik edecek kadar gelişmiş olacaktır. Aynı görüş, Institute for the Future, IFF tarafından da paylaşılmaktadır. Bu enstitü, daha 1917'de yeni enformasyon teknolojisinin ileri uçtaki şirketlerinin uzmanlarıyla temas etmiş ve eve aktarılabilecek 5 kategori iş olduğunu belirtmiştir. IFF'ye göre, gerekli araçlar verildiği takdirde sekreterin bugünkü görevlerinin çoğu büroda yapılabileceği gibi evde de yapılabilir. Böyle bir sistem, evli sekreterlerin hem çalışıp hem de küçük çocuklarına bakmalarına imkan verdiğinden bu işte çalışabileceklerin sayısını da arttırır. Birçok hallerde sekreterin dikte edilecek mesajı evde not etmesini, metni ev terminalinde yazıp yazıyı dikte ettirenin evine ya da bürosuna göndermesini engelleyen hiçbir neden yoktur. Ayrıca diye IFF'ye ekliyor. Mühendis, desinatör ve öbür beyaz gömlekli işçilerin görevlerinin evde hemen yapılması, hatta büroda olduğundan daha çabuk yapılması mümkündür. Böyle bir çalışma İngiltere'de şimdiden başlamıştır. International LTD firması, pek azı dışında hepsi evde çalışan 400 bilgisayar programcısı istihdam etmektedir. Sanayi için programcı ekipleri örgütleyen bu şirket, çalışma alanını Hollanda ve İskandinavya'yı da içine alacak şekilde genişletmiştir. Müşterileri arasında British Steel, Shell ve Unilever gibi dev kuruluşlar da vardır. Guardian gazetesi, evde bilgisayar programlanması 1980'lerin ev endüstrisidir, diyor. Kısacası, üçüncü dalga toplumu sardıkça bir araştırmacının bilgisayar çevresinde kümelenmiş bir sürü insan diye betimlediği firmaların sayısı gittikçe artmaktadır. Bilgisayarları bu insanların evlerine yerleştirirseniz kümelenmeye gerek kalmayacaktır. Üçüncü dalgada beyaz gömlekli işçilerin yaptığı işler tıpkı üçüncü dalganın sanayi üretiminde olduğu gibi tek bir iş yerinde toplanmayı gerektirmemektedir. İşi ikinci dalganın götürdüğü fabrika ve bürodan çıkarıp üçüncü dalganın gösterdiği yere yani eve sokmanın birlikte getireceği güçlükleri küçümsememeliyiz. İş ciddiyeti ve yönetim sorunları, özel olarak kurumlardaki ve genel olarak toplumdaki örgütleniş biçimi bu geçişi hem uzatacak ve belki de acı verici bir şekle sokacaktır. Sonra her türlü haberleşme de ikinci elden yapılamaz. Bazı işler, özellikle yaratıcı bir takım anlaşmalar, yani sıradan olmayan kararların verilmesini gerektiren bazı işlerde karşı karşıya gelip konuşmak zorunludur. Gidip gelmeler. Yine de birçok güç bir araya gelerek elektronik köşkün yapılmasını zorluyor. İleri teknoloji ülkelerinin birçoğunda ulaşım bir sorun olmuştur. Kitle ulaştırmacılığı gelmiş bir yere dayanmıştır. Yollar tıkanmıştır. Park yeri bulmak bir dert olmuştur. Çevre kirlenmesi ciddi bir sorun haline almıştır. Grevler, arızalar olağan sayılmaktadır. Fiyatlar başını almış gidiyor. İşe gidip gelmenin masrafını önce işçi yüklenmektedir. Tabii bu sonra ücret artışı şeklinde işverenlere, sonra da fiyat artışı biçiminde tüketiciye aktarılmaktadır. Ulusal Bilim Enstitüsü'nün desteğiyle Jack Nils ve bir ekip tarafından beyaz yakalı işçilerin iş merkezlerinden büyük ölçüde uzaklaştırılmasıyla sağlanacak para ve enerji tasarrufunun hesabı yapılmıştır. Nils, grubu işin evlere aktarılması yerine görevlilerin evlerine yakın işlerine götürülmesini kabul ederek çalışmalarını yürütmüşlerdir. Los Angeles'ta bir sigorta şirketinde çalışan 2048 görevlinin durumu incelenmiş ve her kişinin işiyle ev arasında günde ortalama 21.4 mil yol aldığını saptamışlardır. Oysa Amerika'da kentli işçiler için bu ortalama 18.8 mildir. Hiyerarşinin yukarılarına doğru tırmandıkça bir günde kat edilen mesafe artmaktadır. En üst düzeydeki yöneticilerin bir günde evle iş arasındaki kat ettiği yol uzunluğu ortalama olarak 33.2 mildir. Kısacası bütün bu çalışanlar işe gitmek için yılda 12.4 milyon mil yol yap almakta ve bunun için neredeyse toplamı yarım yüzyıl tutacak kadar zaman harcamaktaydılar. 1974 fiyatlarıyla 1 mil 22 sent diye hesap edersek bu iş için yılda 2 milyon 730 bin dolar ödüyorlardı. Bu parayı dolaylı olarak şirket ve müşterileri sineye çekiyordu. Asıl soru şu: telekomünikasyon aygıtlarının tesisi ve işletilmesi masrafı işe gidip gelme masrafının altına ne zaman düşecek? Otomobilin yerine kitle taşımacılığı getirilse bile benzin ve diğer masrafların artmasına karşılık telekomünikasyon imkanları gittikçe daha ucuzlamaktadır. Bir noktada bu iki eğri kesişecektir. Fakat bizi yavaş yavaş üretimi dağıtmaya ve en sonunda elektronik köşke yerleştirmeye götüren yalnızca bu güçler değildir. Nils grubu, iş için kente gidip gelme zorunda olan Amerikalının ortalama olarak 64.6 kW enerji karşılığı olan benzin yaktıklarını saptamıştır. 5. kaset, 2. yüzün sonu.